Ayrım 13.
44 yıl süren Ağustos dönemi Cumhuriyet'in unutulması için yeterli oldu. Dipnot 38. Afet İnan. Atatürk ve Cumhuriyet İdaresi. Cumhuriyet Gazetesi 10 Kasım 1961. Türk genci devrimlerin ve rejimin sahip ve bekçisidir. Bunların gerekliliğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve hareket duydu mu, bu ülkenin bir polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek, demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek gerekli diyecektir. Onu hapse atacaklar. Yasa yolundan itirazlarını yapmakla beraber bana İsmet Paşa'ya meclise telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayırılmasını istemeyecek, diyecek ki ben inanç ve kanımın gereğini yaptım. Mücadele ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem bu haksızlığı meydana getiren nedenleri düzeltmek de benim görevimdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. Dipnot 39. Reşit Ülker Tanıklar ve Belgelerle Atanın Bursa Nutku. 1967. Sayfa 6-7. B. Atatürk'ün Genel Düşüncesi. Mustafa Kemal Atatürk bir ulusun önderi olarak hemen her konuda söz söylemiş ve düşüncelerini açıklamıştır. Onu dünya görüşünü belirlerken kendi yazdığı söyleviyle diğer söylev ve demeçleri kendiliğinden temel kaynaklar durumuna gelmektedir. Atatürk'ün söylediklerine dağınık konularda olduğu için onun herhangi bir konudaki düşüncesini araştırırken ister istemez tüm söylediklerini ele almak ve incelemek zorunluluğu söz konusudur. Atatürk ideolojisi ve Atatürkçülük hakkında bir yargıya varmak için bütüncül davranmak ve hepsini bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Çelişkilere düşmemek ve eksik yorumlara sürüklenmemek için tüm söylediklerini bilimsel ayrımlarla belirli bir düzen içinde ele almalıdır. Ne yazıktır ki Türkiye'de Atatürk üzerine binlerce yapıt ortaya konmasına karşın belirli koşullanmalarla konuya bakıldığında siyasal görüşlere dayalı yorumlar geliştirildiğinden Atatürk ve onun ideolojisinin nesnel boyutlarla ortaya konulmasından günümüzde bile söz etmek olanaksızdır. Cumhuriyet konusunu bu genel durum içinde ele almak olasıdır. Atatürk'ün cumhuriyet düşüncesini kendi yaptıkları ve söylediklerine bağlı kalarak açıklarken onun genel dünya görüşünden uzak kalmamalı, dünya görüşünün ulaştığı boyutlarla cumhuriyet için söylediklerini bir bütün içinde yorumlamalıdır. Onun genel cumhuriyet düşüncesinin çerçevesi çizildikten sonra dayandığı ilkeler belirlenerek ayrıntılarına inilmelidir. Türkiye'nin siyasal ve düşünsel yaşamında Atatürk eylemi geniş yer tutar. Yeni bir devlet ve toplumun temelleri atılırken Atatürk ilkeleri yön göstermiş ve ana ilkeler olarak benimsenmiştir. Kemalist devrim Türk toplumunun çağdaşlaşmasındaki diyalektik sürece bu nedenle ışık tutar. Dipnot 40. Kongar Emre. İmparatorluktan günümüze Türkiye'nin toplumsal yapısı. Cem Yayınevi, İstanbul 1976, sayfa 106. Bir ideoloji olarak Kemalizm, Cumhuriyet döneminden önce yoktu. Ancak Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki yıllarda Atatürk'ün eylemlerine ve sözlerine göre oluştu. Bu açıdan Kemalizm, devrim ve atılımların açıklanmasına, nedenlerinin belirlenmesine ve de genel anlamda çözümlenmesine yönelik bir dünya görüşü olarak gelişmeler gösterdi. Uygulamaların başarılı sonuçlar vermesi ve kısa zamanda önemli işlerin başarılması, Kemalizmin daha çok uygulama sonuçlarına dayanan pragmatik bir ideoloji olarak gelişmesine neden oldu. Kemalizmin bu gelişim sürecinin ardında yatan temel nedenlerden birisi de Atatürk devriminin toplumsal, siyasal zorunluluklardan doğmuş ve dış dünya sorunlarından geniş ölçüde etkilenmiş bir eylem olmasıdır. Mustafa Kemal'in askerlikten gelmesi onun siyasal alanda iyi bir taktisyen ve strateji ustası olmasına yol açmış, uygulamadaki başarılarında bu yönünün oldukça ağırlığı görülmüştür. Onun düşünce yapısını ve dünyasını da içinde yaşadığı toplumsal ve siyasal gerçekliklerle beraber ele almak gereklidir. Aksi durumlarda Kemalist ideolojinin genel boyutlarını kavramak zorlaşabilir. Atatürk'ün düşünce yapısını oluşturan ögelerin başında dünya tarihi ve siyaseti geliyordu. Askerlik eğitiminin yanı sıra hem geniş bir tarih okuması hem de düşünsel yapıtlar taraması yapmıştı. İnsanlık tarihinde meydana gelen tüm büyük olayları, Türk tarihinin bütün sayfalarını ve büyük düşünürlerin yapıtları ile sistemlerini biliyordu. Bu oranda geniş bir kültür yapısına sahip bulunmasaydı, kendi dünya görüşünü toplumsal ve bilimsel gerçekler ışığında eklektik bir yöntemle ortaya koyamazdı. Onun başarısının ardında ustalıklı bir biçimde işlenmiş ve geliştirilmiş bir dünya görüşü yatıyordu. Atatürk geniş bilgisiyle olayların üzerine çıkmasını bilmiş, en kritik noktalarda geleceğe dönük tutarlı adımlar atabilmiştir. Bugüne kalan söylevleri ve sözleri bu durumun en açık göstergeleridir. Ne var ki Atatürk hiçbir zaman bir doktrin kurucusu olmaya heves etmemiştir. Kendisine bu konuda Yakup Kadri'nin sorduğu bir soru üzerine belirli kalıplar içine girmenin donup kalmaya yol açacağı biçiminde bir açıklama yapmıştır. Onun uygulamaya dayanan gerçekçi yapısı belirli kalıplar içinde kalarak gerçeklerden uzaklaşmaya izin vermemiştir. Doktrin biçiminde kalıplaşmaya karşı çıkarken tümüyle görüşsüz kalmayı da istememiştir. Daha sonraları 6 ilkeyle simgelenen programı bu ilkeler çerçevesinde işlenerek belirli bir dünya görüşüne oturtulmuştur. Kemalizm katı bir doktrin değil, uygulamadan doğan gerçekçi ve bilime dayanan bir dünya görüşüdür. Sonraki 6 ilkenin dondurucu değil, gelişmeye ve ilerlemeye açık bir yapıda ele alındığı görülmüştür. İlkeler genel anlamda yön çizmişler ve doğrultu belirlemişlerdir. Hiçbir zaman toplumdaki gelişmelere engel olan bir durumda olmamışlardır. Devrimcilik, halkçılık, laiklik, ulusçuluk, devletçilik ve cumhuriyetçilik biçiminde belirlenen ilkeler, Atatürk'ün dünya görüşünün temel taşlarıdır. Bunların açıklaması yapılmadan Kemalizmi anlamak olanaksızdır. Bu ilkelerin kaynağına inildiği zaman Fransız devriminin kesin etkileri ortaya çıkmaktadır. Özgürlük, eşitlik, devrimcilik, halkçılık, ulusçuluk ve cumhuriyetçilik gibi ilkeler ilk kez Fransız devrimiyle etkili bir biçimde ortaya çıkmışlardı. Fransız devrimiyle açıklanan 1791 İnsan Hakları Bildirgesi'ne göre insanlar özgür doğar, özgür ve eşit haklara sahip olarak yaşarlar. Özgürlük, eşitlik, güven ve mülkiyet ve baskıya karşı direnme insanların doğuştan gelen ve kaldırılamayacak, sınırlandırılamayacak doğal haklarıdır. Her türlü egemenliğin asıl kaynağı ulustur. Özgürlük başkalarına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmek demektir. Yasalar genel istencin açıklanmasıyla yapılırlar. Her vatandaş isterse kişisel, isterse temsilcileri aracılığıyla yasaların yapılmasına katılma hakkına sahiptir. Tüm vatandaşlar yasalar karşısında eşittir. Yasaların belirttiği durumlar ve yöntemler dışında hiç kimse suçlandırılamaz, tutuklanamaz. Hiç kimse suçtan önce yapılmış bir yasadan başka bir yasayla cezalandırılamaz. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı kınanamaz, cezalandırılamaz. Yasalarla belirlenen kamu yararı gerektirmedikçe, karşılığı ödenmedikçe kimsenin mülkiyet hakkı elinden alınamaz. Bu ilkelere dayanan Fransız devrimi, kralın tanrısal nitelikte egemenliğini yıkmış, yerine halkın egemenliğini getirmiştir. Atatürk, temelinde insanlara özgürlük, halk egemenliği bulunan Fransız devriminin büyük ölçüde etkisinde kalmış ve sonraki eylemlerinde bu devrimin ilkelerinden öncelikle ve fazlasıyla yararlanmıştır. Manastır İdadesi'nde iyi Fransızca bilen sınıf arkadaşı Fethi Okyar'ın aracılığı ile Fransız düşünürlerinin özellikle Voltaire, Rousseau ve Montesquieu'nun yapıtlarını okudu. Harp okulundayken en çok ilgilendiği konuların başında Fransız devrimi ve onun insan hakları bildirgesi geliyordu. Atatürk'ün Fransız devrimi ile ilişkileri okul sıralarında başlamış, devlet adamlığı ve devrimci yapısı bu yoldan biçimlenmişti. Her yönüyle incelediği bu büyük devrimi sırası geldikçe ele alır ve örnek gösterirdi. Dipnot 41. Celal Bayar, ben de yazdım. Cilt 8, sayfa 2693. Gene bir gün mecliste hükümetin görev ve yetkileriyle ilgili uzun bir konuşmasında halk egemenliğini her şeyin üzerinde tutarak şunları söyler. Devrimlerin en büyük Fransız devrimidir. Devrimler içinde en verimli ve doğurganı, hak istemek bakımından ve bütün insanlığa egemenliğe sahip olma düşüncesini vermek itibariyle son derece önemli olanı budur. Fakat o dahi Fransızların istedikleri ölçüde mutluluklarına yetmemektedir ve daha da değişecektir. Dipnot 42, Söylev ve Demeçler 1, sayfa 215. Mustafa Kemal çeşitli söylev ve demeçlerinde Türk ve Fransız devrimleri arasındaki yakın ilişkileri dile getirmiştir. Benzer baskı yöntemlerine iki ulusun da direndiğini, insan hakları için savaşıldığını, Türklerin Fransız kültürünün kaynaklarından çok yararlandığını, Türk devriminin çeşitli yönleriyle Fransız devriminden etkilendiğini, Fransız devriminin özgürlükler için bütün dünyaya yol gösterdiğini, Türk devriminin de Fransız devriminin açtığı yolu izlediğini ve daha sonra kendine özgü belirgin bir niteliğe kavuştuğunu, her ulusun devrimini etkileyen bazı özel gereksinmeler ve çevre koşulları bulunduğunu ileri sürüyordu. Dipnot 43, Söylev ve Demeçler 3, sayfa 66-67-81. Özgürlük, bağımsızlık ve insan hakları konularında Fransız devriminden etkilenen Atatürk, ulusuna da özgürlük ve insan haklarına dayanan bir cumhuriyet düzeni getirmek için çaba gösteriyordu. Atatürk Fransız devrimi kadar olmasa bile Rus devrimiyle de ilgilenmiştir. Rus çarı Büyük Petro'yu yakından incelemiştir. Dipnot 44. Baydar Mustafa, Atatürk ve Devrimlerimiz, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1973, sayfa 81. Petro'nun halkını kökten değiştirmek, devleti yeniden düzenlemek, sefaleti önlemek için yaptıklarını araştırmıştı. Petro'nun başarısızlığının nedeni olarak kendi ulusunun özelliklerini dikkate almadan Avrupa'ya öykünmesini ve kendi benliğinden halkını uzaklaştırmasını gösteriyordu. Dipnot 45, Söylev ve Demeçler 1, sayfa 204. Ayrıca Rus devrimini de yakından inceleyen Atatürk, kendi ilkelerinin Bolşevik ilkeleri olmadığını açıkça söylüyordu. Dipnot 46, Söylev ve Demeçler 1, sayfa 101. Bu ilkeleri benimsememekle beraber Atatürk emeğin temel bir değer olarak ele alınmasını, halk yönetiminin asıl olarak görülmesini, hakkı emeğe dayandırmaya baskı ve zulme karşı direnme hakkını savunurken Rus devriminden dolaylı olarak yararlanmıştır. Dipnot 47, Söylev ve Demeçler 2, sayfa 27-29. Atatürk'ü etkileyen en büyük siyasal ve tarihsel olay Fransız devrimidir. Rus devrimi ise onu o kadar etkilememekle beraber yakınlık nedeniyle izlemeye ve bazı önlemler almaya yöneltmiştir. Dünya tarihini inceleyen Atatürk'te ayrıca İngiltere'deki demokratik ve cumhuriyetçi eylemlerle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağımsızlık ve cumhuriyetçilik akımlarının da etkileri görünmektedir. Ne var ki o bunları hiçbirisine öykünmemiş, bu olaylardan yararlanarak kendi ulusunun özellikleri ve ülkesinin koşulları doğrultusunda kendi yolunu seçmiştir. Ayrıca yaşadığı dönemin olaylarını da yakından izleyerek Türkiye'nin dünyada alması gereken yeri saptamaya çalışmıştır. ezilen uluslar içinde ilk anti-emperyalist savaşı yapan Türkiye'yi bir önder ülke olarak görmüş, Türkiye ile ilgili sorunları ele aldığı zaman tüm ezilen uluslara yol göstermeye ve onlara seslenmeye çalışmıştır. Atatürk'ün dünya görüşünü belirleyen dış etkenler bu biçimde özetlenebilir. Mustafa Kemal'in düşüncesini oluşturan dış etkenlerin yanı sıra iç etkenler de vardı. Özellikle Türk tarihini iyi inceleyen Atatürk, Türk düşünürlerinin yapıtlarını da okumuştur. Atatürk'ü daha çok etkileyenler, Tanzimat dönemi sonrası Türk düşünürleri olmuştur. Atatürk düşüncesinin temelini oluşturan Cumhuriyet düşüncesini, öteki deyimiyle halk egemenliği ilkesini, Tanzimat'tan önceki dönemlerde aramak son derece güçtür. Ancak Tanzimat ve ondan sonraki dönemlerde Batı kültürü ile beslenmiş bazı düşünce adamları halk egemenliği düşüncesini ortaya attılar.